Ayrım 3.
Açık seçik direktiflere sahip olmamaktan şikayetçiyim. Bakanım yurt dışında, kral savaşa gitmiş, bakanlık belirsizlik ve kuşku içinde. Ramses'le aşağının dönüşünü bekleyin. Ya eğer dönmezlerse mi? Bu korkunç varsayımı da göz önüne almak gerekmez mi? Sanmıyorum. Çok emin konuşuyorsunuz. Eminim de ondan. Demek ki bekleyeceğim. Sizin için en iyisi bu olur. Sardunya adasında doğmuş, nam salmış bir korsan grubunun reisliğini yapmış, Ramses'e kafa tutmuş, sonra hayatını ona borçlanmış ve kralın özel muhafız kıtasının komutanı olmuştu. İşte dev yapılı Saramana'nın olağanüstü yazgısı buydu. Bir ara Ameni onun ihanetinden kuşkulanmış ama sonra özür dileyerek dostluğunu kazanmıştı. Sardunyalı Hititlere karşı savaşmak, kafalar parçalamak, göğüsler delmek istiyordu. Ama Firavun ona kral ailesinin güvenliğini sağlamasını emretmişti. Saramana eskiden zengin tüccar gemilerine saldırırken, duyduğu büyük coşkuyu bu görevinde de canlı başla çalışırken duyuyordu. Sardunyalı'nın gözünde Ramses, o güne dek hiç rastlamadığı en büyük savaş komutanıydı ve Nefertari'de en güzel ve en yanına varılmaz kadındı. Kral ve kraliçe onun için öylesine mucizeydi ki onlara hizmet etmekten bir türlü vazgeçemiyordu. İyi maaş alıyor, bol ve kaliteli yemeklerle besleniyor, çok güzel kadınlarla arkadaşlıklar kuruyor ve krallığın sürekliliği için her an hayatını vermeye hazır bekliyordu. Bu mutlu tabloda yine de bir gölge vardı. Avcı içgüdüsü Saramana'nın içini kemiriyordu. Dolantın saraya dönüşü ona Ramses ile Nefertari'ye zarar verebilecek bir manevra gibi geliyordu. Saramana, kralın ablasının dengesiz ve yalancı biri olduğunu düşünüyordu. Ona göre büyücü Dolant'ı kullanmaya devam ediyordu. Ama elinde bunu ispat edecek bir kanıtı yoktu. Saramana, Karga hapishanesine nakledilirken tutulduğu kum fırtınasında kaybolan Şenar'a ait olan bir evde cesedi bulunan sarışın kadın hakkındaki soruşturmasını sürdürüyordu. Dolant'ın yaptığı açıklamalar belli belirsizdi. Öldürülen kadının medyumluk yaptığını Sardunyalı'da yatsımıyordu. Ama Dolant'ın zavallı kadın hakkında bundan başka bir şey söylememesi ona inandırıcı gelmiyordu. Peki bu sessizliğin sebebi neydi? Saramana'ya göre gerçeği gizliyor ve bazı önemli olayları daha iyi saklamak için acı çekmiş insan rolünü oynuyordu. Ama Dolant, Nefertari'nin affına sığındığı için Saramana onu sadece tahminlere dayanarak suçlayamıyordu. Korsanların özelliklerinden biri de sabretmesini bilmekti. Açık deniz günlerce bomboş olur ve av birden görünüverirdi. Bir korsanın doğru yönde ilerlemesi ve av bakımından zengin alanları dolaşması gerekirdi. İşte bu nedenle Memphis'te olduğu kadar Pi Ramses'te de her birinin cebinde öldürülen genç sarışın kadının elle çizilmiş portresi bulunan Saramana'nın hafiyeleri dört bir yana yayılmıştı. Nasıl olsa biri çıkıp konuşacaktı. 6. Aykırı düşünceli Firavun Akhenaton tarafından kurulan Güneş Kenti, Dipnot, Aket, Aton yani Aton'un ışık ülkesi Orta Doğu'da kuzeydeki Memphis ile güneydeki Teb'in tam ortasındaydı. Artık terk edilmiş bir kentti. Saraylar, soyluların konakları, atölyeler ve zanaatkarların evleri bomboştu. Tapınaklar sonsuz bir sessizliğe gömülmüştü. Akhenaton ile Nefertiti'nin arabalarının geçtiği ana cadde, tüccarların sokakları ve mahallelerde incin top oynuyordu. Nil boyunca uzanan geniş vadinin içinde çember gibi çevrili dağların ortasında yer alan bu ıssız bölgede Akhenaton, güneş kursu biçimiyle simgelenen tek tanrı Aton'a bir başkent sunmuştu. Bu unutulmuş başkente artık hiç kimse gitmiyordu. Kralın ölümünden sonra halk değerli eşyalarını, mobilyalarını, mutfak kapkacağını ve arşivlerini alarak Teb'e göç etmişti. Sadece sağda solda birkaç çanak çömlek parçası ya da bir heykeltıraşın atölyesinde tamamlanmamış bir Nefertiti başından başka ortada hiçbir şey kalmamıştı. Yıllar geçtikçe yapılar viran oluyor, beyaz boyalar pul pul kabarıyor, alçılar toz haline geliyordu. Çok çabuk kurulan güneş kent yağışlara ve kum fırtınalarına dayanamamıştı. Aton'un kutsal topraklarının sınırlarını kamuya bildirmek için Akhenaton tarafından diktirilen sitellerin üzerindeki yazılar siliniyordu. Zaman hieroglifleri okunmaz hale getiriyor, gizemli bir inanışın çılgın serüvenini yokluğa götürüyordu. O dönemin ulu kişilerinin yamaçlara kazılan mezarlarının içinde tek bir mumya bile yoktu. Kentle birlikte terk edilen mezarlar ruhsuz ve korumadan yoksun kalmışlardı. Hiç kimse oraya girmeye cesaret edemiyordu çünkü söylendiğine göre oraları ele geçirmiş olan ruhlar meraklı kişilerin boynunu kırıyorlardı. Kralın ağabeyi Şenar ile büyücü Ofir bu yamaçlarda yer alan Aton başrahibinin mezarında saklanıyordu. Mezarın sütunlu salonu onlara oldukça konforlu bir mekan sağlamıştı. Güneş kentindeki tapınakların ve sarayların görüldüğü duvar resimleri bir zamanların bu görkemli kentinin hayalini hala canlı tutuyordu. Heykeltıraş uzun ışınlarıyla kralla kraliçe çiftine hayat veren güneş diskine büyük saygı gösteren Akhenaton ile Nefertiti'yi duvardaki bir kabartmada ölümsüzleştirmişti. Şenar'ın kahverengi küçük gözleri, insan biçimine girmiş Muzaffer Güneş olarak betimlenen Akaneto'nun kabartmalarına çoğu kez takılıp kalıyordu. 35 yaşında, yuvarlak yüzlü, tombul yanaklı, kalın dudaklı, iri kemikli Şenar bu güneşten nefret ediyordu. Çünkü o kardeşi Ramses'in koruyucu yıldızıydı. Hititlerin yardımıyla tahttan indirmeye çalıştığı zorba hükümdar Ramses'in, kendi öz ağabeyini Vahadaki zindana sürgüne yollayan Ramses'in, onun sonunda ölüm kararının çıkacağı mahkemeye sevk eden Ramses'in. Memphis'teki büyük hapishaneden Vahadaki zindana gönderildiği sırada çöl yolundayken çıkan bir kum fırtınası Şenar'a kaçma fırsatını vermişti. Kardeşine karşı duyduğu aşırı kin ve öç alma arzusunun verdiği güçle bu felaketten canlı çıkmayı başarmıştı. Şenar güvenlikte olacağını düşünerek aykırı düşünceli kralın terk edilmiş kentine gelmişti. Onu Hitit casusluk şebekesinin şefi ve suç ortağı Ofir karşılamıştı. Yırtıcı kuşu andıran çehresi, belirgin elmacık kemikleri, çıkıntılı burnu, ince dudakları, çıkık çenesiyle Libyalı Ofir, Şenar'ı Ramses'in yerine tahta geçirmek isteyen adamdı. Öfkesinden kuduran Şenar yerden bir taş aldı, Akhenaton'un kabartma figürüne fırlatıp başındaki tacı kırdı. Lanet olsun, bütün firavunlar ve onların krallığı sonsuza kadar yok olsun. Şenar'ın bütün hayalleri yok olmuştu. Anadolu'dan Nubya'ya kadar uzanan uçsuz bucaksız topraklar üzerinde hükümranlık sürecekken kendi ülkesinde parya durumuna düşmüştü. Oysa Ramses Kadeş'te yenilmeliydi. Hititler Mısır istila etmeli, Şenar iki ülkenin tahtına çıkmalı, ülkeyi işgal edenler işbirliği yapmalı, sonra da Yakın Doğu'nun tek efendisi olmak için Hitit imparatorundan da kurtulmalıydı. Ramses devlet batıran, Şenar ise kurtarıcı olmalıydı. Çevre ülkelerin halkları da gerçeği böyle bilmeliydi. Şenar mezarın dip tarafına oturmuş olan Ofir'e doğru döndü. Neden başaramadık? Şanssız bir dönemimizdi, talihimiz dönecek. Bu tatmin edici bir cevap değil Ofir. Büyü matematik gibi kesin bir bilim olsa bile önceden kestirilemeyen durumlarla karşılaşma olasılığı her zaman vardır. Burada önceden kestirilemeyen Ramses'in kendisi oldu. Kardeşiniz olağanüstü niteliklere ve az rastlanan büyüleyici bir direnç gücüne sahip. Büyüleyici? Yoksa bu despotun cazibesine mi kapılıyorsunuz? Onu ortadan kaldırmak için iyice incelemeye çalışıyorum. Unutmayın, Kadeş Savaşı sırasında Tanrı Amon onun yardımına geldi. Böyle zırvalara inanıyor musunuz yoksa? Dünya sadece gözle görünen şeylerden oluşmuş değildir. Gizli güçler her tarafta kol gezer ve işte onlar gerçeğin yapısını oluşturur. Şenar yumruğunu üzerinde güneş diski Aton'un bulunduğu duvara vurdu. Nutuklarınız bizi nereye getirdi? İktidardan çok uzaklara, buraya, bu mezarın içine. Tek başımıza kaldık ve bir zavallı gibi ölmeye mahkum olduk. Aton yandaşları bizi beslediklerine ve güvenliğimizi sağladıklarına göre söyledikleriniz tam olarak doğru değil. Aton yandaşları hayallerinin tutsağı olan delilerden ve körü körüne inanan aptallardan oluşan bir güruh. Haksız değilsiniz ama onlar bize lazım. Onlardan Ramses'in ordusunu yenebilecek bir ordu mu kurmayı düşünüyorsunuz? Ofir tozun üstüne garip geometrik şekiller çizdi. Şenar ısrar ediyordu. Ramses Hititleri yendi, casusluk şebekeniz dağıldı. Benim hiçbir taraftarım kalmadı. Burada kokuşmuş bir yaşam sürmekten başka geleceğimiz var mı? Büyü bu durumu düzeltmemize yardım edecek. Şenar omuzlarını sikti. Nefertari'yi ortadan kaldırmayı başaramadınız. Ramses'i zayıflatacak yeteneği gösteremediniz. Büyücü, haksızlık ediyorsunuz dedi. Kraliçe ona uyguladığım büyüden darbe aldı. Güzel Iset Ramses'e başka bir oğul verecek ve ayrıca kral istediği kadar mirasçıyı evlat edinecek. Böylece kardeşim hükümdarlığını sürdürmesini engelleyecek hiçbir sorun olmayacak. Darbeler sonunda onu yıpratacak. Mısır firavununun hükümdarlığının 30. yılında yeniden doğduğunu bilmiyor musunuz? Henüz 30. yıla gelmedik Şenar. Ayrıca Hititler de savaştan vazgeçmiş değiller. Hititlerin kurduğu koalisyon Kadeş'te darmadağın olmadı mı? İmparator Muvattalis kurnaz ve ihtiyatlı bir adamdır. Tam zamanında geri çekilmesini bildi. Ramses'i şaşkına uğratacak, karşı saldırıyı hazırlayacak. Artık hayal kuracak hevesim kalmadı Ofir. Uzaktan dört nala gelen bir atın sesi duyuldu. Şenar kılıçlardan birine sarıldı. Aton yandaşlarının bize yemek getirdikleri saat değil. Ramses'in ağabeyi ölü kente ve ovaya bakan mezarın çıkışına doğru yürüdü. İki adam. Bize doğru mu geliyorlar? Kentten çıktılar ve yamaca doğru yöneldiler. Bize doğru. En iyisi bu mezardan çıkıp bir başka yere saklanmak. Aceleye gerek yok. Topu topu iki kişi. Ofir ayağa kalktı. Bu belki de beklediğim işarettir Şenar. Dikkatlice bakın. Şenar Aton yandaşlarından birini tanıdı. Yanındaki ise onu şaşırttı. Meba. Meba'nın ne işi var burada? O benim astım ve sizin müttefikiniz. Şenar kılıcı yerine koydu. Ramses'in sarayında hiç kimse Meba'dan kuşkulanmaz. Bir süre için aranızdaki görüş farklılıklarını unutmanız gerekiyor. Şenar yanıt vermedi. Biricik tutkusu servetini ve rahatını korumak olan mebaya karşı duyduğu tek şey küçümsemeydi. Diplomat kendisini Titler'in casusu olarak tanıttığı zaman bunun ciddiyetine inanmamıştı. İki atlı Aton Baş rahibinin mezarına giden yolun başında atlarından indi. Güneş tanrısının yandaşı atların başında kaldı. Meba suç ortaklarının yuvasına doğru yürüdü. Şenar tedirginlikten neredeyse nefes alamadığını hissetti. Ya bu yüksek rütbeli memur onlara ihanet etmişse ve ardından Firavun'un polisleri geliyorsa? Ama ufukta hiçbir insan silüeti görünmüyordu. Gergin olan Meba her zamanki nezaketli tavrını sakınmadı. Çok büyük bir tehlikeyi göze aldım. Neden buraya gelmem gerektiğini belirten mektubu gönderdiniz? Ofir'in karşılığı kamçı gibi şakladı. Siz benim emrimdesiniz Meba. Nereye git dersem oraya gideceksiniz. Ne haberler var? Şener şaşırmıştı. Demek büyücü buradaki yuvasından şebekesini yönetmeye devam ediyordu. Haberler pek iyi değil. Hititlerin karşı saldırısı başarılı olmadı. Ramses güçlü bir biçimde harekete geçti ve şimdiden Kenan ülkesini ele geçirdi. Kadeş'e mi ilerliyor? Bilmiyorum. Çok daha etkili olmalısınız Meba. Ve bana daha çok haber getirmelisiniz. Bedeviler sözlerinde durdular mı? Başkaldırı yaygın görünüyor. Ama Ameni'nin kuşkusunu uyandırmamak için çok ihtiyatlı davranmak zorundayım. İyi de Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmıyor musunuz? Yine de ihtiyatlı. Küçük Kaha'ya sokulma fırsatınız oldu mu? Ramses'in büyük oğlu mu? Evet, ama neden? Bana onun için çok önemli olan bir eşya gerekli Meba. Ve bu bir an önce elime geçmeli. 7. Edom'un güneyinde ve Akabe körfezinin doğusunda bulunan Madyan'da uzun süre saklanan Musa, Mısır'a dönmek üzere karısı ve oğlu ile yola çıkmıştı. Yahudi kayınpederinin itirazlarını aldırış etmemişti. Oysa cinayetle suçlandığına göre Firavun'un polisine teslim olmakla büyük bir çılgınlık yapmış olmuyor muydu? Ama hiçbir telkin Musa'yı kararından caydıramadı. Tanrı ona dağın ortasında seslenmiş ve Yahudi kardeşlerini kendilerine ait olacak ve gerçek imanı yaşayacakları topraklara götürmek için Mısır'dan çıkarmasını emretmişti. Bu görevin yerine getirilmesi olanaksız gibi görünüyordu. Ama peygamber bu işi başaracak güce sahip olacaktı. Eşi Çippora da onu bu düşüncesinden vazgeçirememiş ve küçük aile Delta'ya doğru yollara düşmüştü. Çippora, elindeki budaklı bastonun yardımıyla sakin adımlarla yürüyen ve izleyeceği yol hakkında hiç kuşkusu olmayan kocasının ardından gidiyordu. Ufukta beliren bir toz bulutundan bir süvari birliğinin yaklaşmakta olduğunu görünce Çippora çocuğunun kollarının arasında sıkıca tutarak Musa'nın arkasına saklandı. Uzun boylu, sakallı, sağlam yapılı Musa'nın atletik bir vücudu vardı. Çippora, saklanalım diye yalvardı. Bir işe yaramaz. Bu gelenler bedevilerse bizi öldürürler. Mısırlılarsa seni tutuklarlar. Endişelenmene gerek yok. Hareketsiz duran Musa, Memphis Üniversitesi'ndeki yıllarını, Mısırlı bilgelerin öğretilerini görerek yetişmesini, geleceğin firavunu olacak Prens Ramses'le oluşan derin dostluğunu düşündü. Mer'ur hareminde hatırı sayılır bir görevde bulunduktan sonra, iki ülkenin yeni başkenti Pir Ramses'teki şantiyelerde ustabaşılık görevini üstlenmişti. Ramses ona bu önemli görevi verirken Musa'yı krallığın birinci sınıf kişilerinden biri yapmıştı. Ama Musa tedirgindi. Gençliğinden beri ruhunu bir ateş kemiriyordu. Yandığı halde bir türlü bitmek bilmeyen çalılığı gördüğü zaman bu acısı sona ermişti. Sonunda Yahudi görevinin ne olduğunu keşfetmişti. Gelen süvariler bedeviydi. Önlerinde dazlak kafalı, bıyıklı Amos'la uzun boylu ve zayıf Badüş vardı. Kabile reisleri olan Amos ile Badüş, Kadeş'te Ramses'i tuzağa düşürmek için yalan söyleyen kişilerdi. Adamları Musa'nın çevresinde bir çember oluşturdu. Kimsin? Adım Musa. Bunlar da karım ve oğlum. Musa, Ramses'in arkadaşı değil misin sen? Hani şu cinayetle suçlanan ve çöle kaçan yüksek rütbeli görevli? Evet, benim. Amos atından atladı ve Musa'yı kutladı. Demek aynı taraftınız. Biz de eskiden senin dostun olan ve şimdi kelleni isteyen Ramses'le savaşıyoruz. Musa kesin bir ifadeyle Mısır kralı hala benim kardeşimdir dedi. Saçmalıyorsun. Ramses'in kini senin peşini bırakmıyor. Bedeviler, Yahudiler ve göçebeler Hititlerle birlik olup bu despotu devirmek zorundalar. Firavun'un gücü efsaneleşti Musa. Bize katıl. Birlikte Suriye'yi ele geçirmek isteyen Mısır ordularını hırpalayalım. Ben kuzeye değil güneye gidiyorum. Badüş kuşkulu bir ifadeyle şaşkınlığını belirtti. Güneye mi? Nereye gitmek istiyorsun? Mısır'a, Pir Ramses'e. Amos ile Badüş şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Amos, bizimle alay mı ediyorsun diye sordu. Size gerçeği söylüyorum. Ama tutuklanır ve idam edilirsin. Yahova beni koruyacaktır. Halkımı Mısır'dan çıkarmak zorundayım. Yahudiler Mısır'dan dışarı. Sen delirdin mi be adam? Yahova'nın bana verdiği görev bu. Yerine getirmem gereken görev bu. Bu kez de Badüş atından indi. Bir yere kımıldama Musa. İki kabile şefi Yahudinin kendilerini duyamayacağı kadar uzağa konuşmaya gittiler. Baduş düşüncesini bu kaçının biri diye açıkladı. Çölde uzun süre saklanması aklını kaçırmasına neden olmuş. Yanılıyorsun. Ben mi yanılıyorum? Bu Musa kaçığın biri açıkça görülüyor. Hayır, bu adam kurnaz ve kararlı biri. Bir kadın ve bir çocukla çölde yolunu şaşırmış bir zavallı. Pek eşsiz bir kurnazlık doğrusu. Evet Baduş, eşsiz bir kurnaz. Bunun gibi bir sefilden kim kuşkulanabilir? Ama Musa Mısır'da çok önemli bir insan olarak tanınır. Onun niyeti Mısır'daki Yahudileri kışkırtmak. Başarma şansı hiç yok. Firavun'un polisi ona engel olur. Şayet biz ona yardım edecek olursak bize yararlı olur. Ona yardım etmek mi? Ama nasıl? Onun sınırı geçmesine yardım edip Yahudilere silah sağlayarak. Muhtemelen ölecekler. Ama Piramses'e nifak tohumlarını ekmiş olacaklar. Musa Delta havasını ciğerlerine derin derin çekiyordu. Bugün artık onun düşmanı olan bu topraklar onu hala büyülüyordu. Buralardan nefret etmesi gerekirdi. Ama ekilmiş arazilerin yeşilliği ve hurmalıkların dinginliği onu hayran bırakıyor, ona gençliğinin hayallerini hatırlatıyordu. Bir zamanlar Ramses'in yanında hayatının sonuna kadar kalmak, ona hizmet etmek, bütün hanedanların beslendiği gerçek ve adalet idealinin sürdürülmesini katkıda bulunmak isterdi. Ama bu ideal artık geçmişte kalmıştı. Bundan sonra artık Musa'nın gidişine Yahova yön verecekti. Yahudi, karısı ve oğlu Baduş ile Amos'un sayesinde iki kale arasında sınırı dolaşan devriyeleri atlatarak gece vakti Mısır topraklarına girmişlerdi. Çippora korktuğu halde kocasını ne eleştirmiş ne de ona itiraz etmişti. Musa'nın kocasıydı. Çippora ona itaat etmek ve nereye giderse gitsin onu izlemek zorundaydı. Güneşin doğuşu ve doğanın yeniden canlanmasıyla Musa umudunun daha da güçlendiğini hissetti. Karşısına hangi güç çıkarsa çıksın savaşını burada sürdürecekti. Ramses, Yahudilerin özgürlüklerine kavuşma isteğini, kutsal iradenin buyruğu doğrultusunda bir ulus oluşturma arzularını anlayışla karşılamak zorundaydı. Küçük aile durduğu her köyde geleneksel bir konukseverlikle karşılandı. Musa'nın şivesi kökten Mısırlı olduğunu gösteriyor ve köylülerle ilişkisi gayet kolay oluyordu. Musa, karısı ve oğlu mola vere vere başkentin dış mahallelerine geldiler. Musa karısına, "Bu kentin büyük bir bölümünü ben inşa ettim," diye açıkladı. Ne kadar büyük ve ne kadar güzel. Burada mı yaşayacağız? Bir süre. Nerede kalacağız? Yahova bizi yerleştirecek. Musa ve ailesi büyük bir faaliyet içindeki atölyelerin olduğu bölgeye girdi. Küçük sokakların karmaşıklığı şimdiden vahasındaki sessiz yaşantısını özlemle aramaya başlayan Çipora'yı şaşırttı. Herkes yüksek sesle konuşuyor, her taraftan haykırışlar duyuluyordu. Marangozlar, terziler, sandalet yapımcıları neşe içinde çalışıyorlardı. Eşekler içlerinde et, kurutulmuş balık ve peynir bulunan küpleri hiç acele etmeden taşıyorlardı. Ötede Yahudi tuğlacıların evleri vardı. Hiçbir şey değişmemişti. Musa her evi tanıyor, tanıdık türküleri dinliyor, aklına gençlik tutkularına karışmış baş kaldırılarının anıları geliyordu. Ortasında bir kuyu olan küçük bir meydana vardıklarında yaşlı bir tuğlacı Musa'nın burnunun dibine kadar sokuldu. Seni daha önce gördüm ama bu imkansız. Sen şu ünlü Musa değil misin? Evet oyum. Seni öldü sanıyorduk. Musa gülümseyerek yanılmışsınız dedi. Senin zamanında biz tuğla işçilerine daha iyi muamele ediliyorduk. Şimdi ise pek iyi iş çıkaramayanlara kendi samanlarını kendilerinin bulmaları söyleniyor. Sen olsaydın buna karşı çıkardın. Düşünebiliyor musun? Kendi samanını bulmak zorunda kalmak. Ayrıca maaşımıza zam yapılsın diye ne kadar mücadele veriyoruz bir bilsen. Hiç değilse bir evin var değil mi? Biraz daha büyüğünü istiyorum. Ama yönetim isteğimi sürünceme de bırakıyor. Eskiden olsaydı sen bana yardım ederdin. Sana yardım edeceğim. Tuğlacının bakışlarında bir kuşku belirdi. Seni bir cinayetle suçlamıyorlar mı? Evet. Söylendiğine göre Ramses'in ablasının kocasını öldürmüşsün. Musa, şantajcının ve işkencecinin biriydi dedi. Onu öldürmek niyetinde değildim ama aramızdaki tartışma kötü sonuçlandı. Demek onu öldürdün. Ama sana hak verdiğimi bilmeni isterim. Ailemle beni bu gecelik misafir etmeyi kabul eder misin? Tabii, hoş geldiniz. Musa, karısı ve oğlu uykuya dalar dalmaz yaşlı tuğlacı yatağından kalktı, karanlıkta sokağa açılan kapıya doğru yürüdü. Kapıyı açar açmaz bir gıcırtı duyuldu. Endişeye kapılan tuğlacı uzun bir süre hareketsiz durdu. Musa'nın uyanmadığından emin olduktan sonra kapıdan dışarı süzüldü. Bu kaçağı polisi ihbar edince iyi bir ödül alacaktı. Sokakta birkaç adım atmıştı ki güçlü bir el onu duvara dayadı. ''Nereye gidiyordun aşağılık herif?'' Sıcaktan soluk alamıyordum. Temiz havaya ihtiyaç duydum. Musa'yı ele vermeyi düşünüyordun değil mi? Hayır, kesinlikle hayır. Boğazlanmayı hak ettin. Musa evin eşiğinde belirerek bırak onu diye buyurdu. O da bizim gibi Yahudi. Yardımıma gelen sen kimsin?
Benim adım Aaron.
Adam yaşlı ama güçlü kuvvetliydi. Gür bir sesi vardı. Burada olduğumu nasıl öğrendin? Bu mahallede seni tanımayan var mı? İhtiyarlar Meclisi seni görmek ve anlatacaklarını dinlemek istiyor. 8. Amuru Prens harika bir rüya görüyordu. Tamamen çıplak, piram sesli soylu genç bir kız, insanın başını döndüren kokular saçarak tutkun bir sarmaşık gibi uylukları boyunca yukarıya çıkıyordu. Kadın birden duraksadı. Tıpkı batmakta olan bir gemi önden arkaya doğru sallanmaya başladı. Benteşina kadının boynuna sarıldı. Efendim, efendim uyanın. Amuru Prensi gözlerini açınca baş hademesini boğazlamakta olduğunu fark etti. Günün ilk ışıkları odayı aydınlatıyordu. Neden beni bu kadar erken rahatsız ediyorsun? Rica ederim, kalkın ve pencereden bakın. Benteşina kararsızlık içinde hizmetçisinin tavsiyesine uydu. Pörsük etlerinin ağırlığı yürümesini engelliyordu. Denizin üzerinde hiç ses yoktu. Havanın çok güzel olacağı belliydi. Görülecek ne var? Liman girişine bakın efendim. Benteşina gözlerini ovuşturdu. Beyrut limanının girişinde 3 Mısır savaş gemisi vardı. Karadan girişler ne durumda? Onlar da kapalı. Savaş düzenine girmiş büyük Mısır ordusu kenti kuşatma altına almış. Benteşina, Ayşe iyi durumda mı? Sizin emrinizle hücreye kapatıldı. Onu bana getir. Ramses 2 atı Teb'deki Zafer ile Tanrıça Mut Hoşnutdur'u bizzat kendisi doyurmuştu. İki harika at savaşta olduğu kadar barışta da birbirlerinden ayrılmıyordu. İkisi de Firavun'un okşayışlarından hoşlanıyor ve kral onları cesaretlerinden ötürü kutladığı zaman gururla kişniyorlardı. Nubya aslanı katilin yanlarında olmasından hiç korkmuyorlardı. Ne de olsa bu yırtıcı hayvanla birlikte binlerce Hitit askerine kafa tutmamışlar mıydı? Ra ordusunun komutanı general kralın önünde eğildi. Majeste, gerekli düzen alındı. Hiçbir Beyrutlu kaçamayacak. Saldırıya geçmeye hazırız. Kente girecek olan bütün kervanların yolunu kesin. Bu kenti kuşatma altına alacağız anlamına mı geliyor? Olabilir. Şayet Ayşe hala hayattaysa onu kurtaracağız. Bu çok güzel bir şey olurdu Majeste. Ama bir tek adamın hayatı için... Tek bir adamın hayatı bazen çok değerli olabilir general. Ramses öğleye kadar atları ve aslan ile birlikte kaldı. Hayvanların sakin oluşu iyiye alametti. Gerçekten de güneş tepe noktasına ulaşmadan önce kralın emir subayı beklediği haberi getirdi. Amuru Prensi görüşme isteğinde bulunuyor.